Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Erkam Radyo'nun çok muhterem dinleyicilerini Erkam mikrofonlarından Gül Sohbetleri programında vesilesiyle saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlarken Zeynep Sultan adlı sunumumuzun 12. bölümüyle yine beraberiz. Her seferinde ifade etmeye çalıştığım gibi o sahabe-i kiramın yaşadıkları güzellikleri güzelliğimiz haline getirme arzusuyla efendim inşallah kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz edebildiğimiz kadarıyla. Evet efendim. Şimdiye kadar 11 bölümde Zeynep Sultan'ın çırpınışını, gayretini, çabalarını, yer yer aile hayatını, yer yer sabrını, yer yer sebatını, yer yer birçok alanda faaliyetlerle beraber özellikle aile içi uyumunu geniş geniş görmeye çalıştık. Ve İslam tarihinde bir dönüm noktası olan yere geldiğimizi daha önceki bölümde ifade etmiş idim. Şöyle kısa bir hatırlatmada bulunayım. Orada Hazreti Zeynep'in yani Zeynep Sultan'ın radıyallahu anha Akabe biatları esnasında, biatlarından önce daha doğrusu Akabe görüşmeleri, faaliyetleri, çalışmaları esnasında hadiselerin içerisinde aktif olarak katıldığını, içinde bulunduğunu ve peygamber babasına o zorlu ve yorucu ortamlarda nasıl suyu koşuşturduğunu, babacıyla beraber nasıl olduğunu, annesinin kızı olduğunu nasıl ispatladığını bir örnekle vermiştik. Şimdi inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam her ne yaşarsa yaşasın, her ne olursa olsun İslam'ı anlatma noktasında, İslam'ı yayma noktasında hiçbir engele takılı kalmamıştır. Her yönüyle bize örnek olan Resulullah Aleyhisselam bu yönüyle de en güzel örnektir. Başımıza gelen hadiseler ne olursa olsun bizi Müslümanca yaşamaktan alıkoymamalı, üzerimize düşen görevleri hakkıyla yerine getirme noktasında bizi sürekli bir gayretin içinde bırakmalı, bunun dışına atmamalı. Efendim, Mekke-i Mükerreme'ye uzaktan yakından sürekli çeşitli kabileler gelir giderdi. Bunların büyük bir kısmı ticaret için gelirlerdi. Ticaret o günlerde biliyorsunuz çok yaygın Mekke-i Mükerreme'de. Toprak oldukça az ekili alan var. Dolayısıyla bütün hayat ticaret üzerine kurulmuş. Ancak hac mevsiminde bunlar daha çok çoğalırdı. Ve dünyanın çok yerinden kabile kabile, kafile kafile insanlar gelirlerdi Mekke'ye. Bunların kimisi hac yapmak için, kimisi yine bildiğimiz gibi ticaret yapmak için gelirlerdi. Yani hac mevsiminde dünyanın değişik yerlerindeki insanlar Mekke'de olurlardı. Bu böyle sürüp giderdi. Resulullah Aleyhisselam da böylesi önemli zamanlarda bütün gücüyle tebliğ faaliyetine girişir. Gece gündüz, uzak yakın, yerli yabancı, az çok demez insanları İslam'a davet ederdi. İşte bu 10. yılın bittiği 11. ile girdiğimiz yani 611 illeri artık yavaş yavaş yıllarda yine hac mevsiminde aynı şekilde Aleyhisselam faaliyet yapıyor. Biraz daha planlı, biraz daha itinalı davranıyor, insanlığın kurtuluşu için elinden geleni yapıyordu. Birçok kişiyle görüşüyor, birçok kişiye İslam'ı anlatıyor, yanında bazen bir sahabe oluyor, bazen Abbas amcası oluyor, bazen Zeyd bin Harise oluyor, bazen geçen dersimizde gördüğümüz gibi Hazreti Zeynep, yani Zeynep Sultan bu işte görev aldığını görüyoruz, o oluyor. Bu şekilde Aleyhisselam faaliyeti yapıyor, çalışma yapıyordu. Şimdi vereceğimiz örnekte Aleyhisselam'ın yalnız olduğunu görüyoruz burada. Ve bize bu hadiseyi çok fazla kaynaklar anlatırken bunun içerisinde Zeynep Sultan'ın yerini biz, yani hadisenin tamamına girmeyeceğiz, Zeynep Sultan'ın yerini sadece görmeye çalışacağız. Resulullah Aleyhisselam, neden ısrarla Akabe diyoruz, onu da söylemiş olalım. Neden Akabe? Mekke-i Mükerreme'ye gelen insanlar efendim yaptıkları hac vazifeleri gereği belli mevsimlerde, belli günlerde, belli yerlere çadırlar kurar, oralarda ikamet ederlerdi ki efendim Akabe bölgesinde de böyle çadırların kurulduğunu o günden bugüne zaten biliyoruz. Ve Aleyhisselam o yüzden bunlara Akabe biatları deniyor. Çünkü Aleyhisselam'ın bu görüşmeleri Akabe mevkiinde olmuştur. Yer adından dolayı. O günkü adı Yesrib olan, ki sonra hicretten sonra Medine olacak biliyorsunuz. O günkü adı Yesrib olan Medine'de her taraftan Mekke'ye insanlar geldiği gibi oradan da insanlar geliyorlar Mekke'ye. Şimdi burada bir küçük nasıl söyleyeyim, yanlış anlamayı belki düzeltme adına, kendi nefsim adına söylüyorum bunu. İşte Medine'den gelen insanlar Akabe mevkiinde Peygamber Aleyhisselam'la görüştüklerinde, yani Peygamberimiz onlarla görüştüğünde, diğer ifadeyle, doğru ifadeyle görüştüğünde, onlara İslam'ı tebliğ ettiğinde ilk defa duydukları bu şey karşısında şaşırıp şok oldukları şeklinde ifadeler görürsünüz. Mekke ile Medine o günkü yol şartlarında, yani 450-460 kilometre mesafesi var ve Mekke Medine arasında ticari ilişkiler var ve Medine ticaret yolu üzerinde aynı zamanda, yani bu iki tane büyük şehir birbirini tanıyor ediyorlar. Bir şehirde, bir yerde bir büyük hadise meydana geldiği zaman ayrıntıları bilinmese de hadise bilinir. Aslında hadise biliniyor. Fakat nasıl söyleyeyim, yani başka mahallede yaşanan bir hadiseyi düşünün, bizim mahalleyi ilgilendirmiyor. Lakayt ve duyarsız dururuz birçok konuya. Öyle değil midir? Birçok konuya bizi ilgilendirmiyorsa fazla üzerinde durmayız. Ama bu hadise bizim mahalleye doğru geldiği zaman ne oluyor ya diye sorarız. İşte Akabe'yi biraz böyle düşünmek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselam, Zeynep Sultan'ın da içinde olduğu böyle birkaç Akabe sahnesi vardır. Yani o bölgede işte kurulu çadırları birer birer dolaşıp insanlara İslam'ı anlatma çabası içerisindedir. Bunlar arasında altı kişi var ki bu altı kişi İslam'ı kabul ederler. Bunların başında Hazreti Esad bin Zürare var. Ben bu kısmı daha önceki Gül Sohbetleri programımızın birisi olan Musab bin Umeyr adı sunumumuzun birkaç bölümünde bunu genişçe vermiştim. Esad bin Zürare'yi. O Esad bin Zürare'nin başında olduğu altı kişi Hazreti Peygamber'e iman edecek. Bu hadiseden çok gizli hadise tutulduğu için kimsenin haberi olmayacak. Resulullah Aleyhisselam annemizle her şeyini paylaştığı gibi sevgili kızlara da her şeyi paylaşır Aleyhisselam. Ve paylaşılması gereken bir şey zaten paylaşır sallallahu aleyhi ve sellem. Altı Medinelinin İslam'a girdiğini ve bir dahaki sene için tekrar buluşmaya söz verdiklerini duyan Zeynep Sultan'ın Hazreti Fatıma ile konuşmaları var. Çünkü Hazreti Fatıma da bundan çok memnun ve razı olmuştur. İlginçtir. Hazreti Fatıma babasının kızıdır. Lakabı öyle. Hazreti Zeynep de annesinin kızı. Annesinin kızı ile babasının kızı bu buluşmayı konuşurlar ve o altı kişiye karşı öyle güzel ifadeler kullanılır ki biz de aynı şekilde Fatıma Sultan'ın kullandığı cümleyi kullanmak isteriz. 11 yıldan beri Mekkelilerin göremediğini belki 11 dakikada 6 Yesribli gördü. 11 yıldan beri Mekkelilerin göremediğini belki 6 Medineli 11 dakikada belki gördü. Evet efendim. 6 kişi iman etmiş ve aleyhisselam evine döndüğünde hali, tavrı, 6 kişinin daha kurtulmasına vesile olması ve İslam'ın ciddi şekilde Medine'ye uzanmış olmasından duyduğu memnuniyeti babacığının yüzünden okurlar. Bu arada efendim bu mevzu üzerinde konuşurlarken Zeynep Sultan Ebu Las bin Rebi ile bunu paylaşmıştır. Ebu Las bin Rebi hala Müslüman değil çünkü ve ticari seferi için çok yere gittiğinden bu 6 kişinin de bir kısmını tanıyor. Ve Zeynep Sultan bak diyecek, bu 6 adam peygamber babamla Resulullah Aleyhisselam'la Akabe mevkiinde görüşüp babamı bir defa dinlediler. Bir defa dinlediler. Hani deriz ya, bir dinledi, pir dinledi. İslam'ın güzelliğine erdiler, Müslüman oldular. Ey Ebu Las, 11 yıldan beri dinliyorsun. Karşı koymuyorsun. Sataşmıyorsun. Hoşuna gittiğini halinden anlıyorum. Onlar bir dinlediler, iman ettiler. 11 yıldır dinliyorsun Ebu Las. Yani yine adamı kırmak istemiyor. Ancak Ebu Las'ın da her seferinde aynı savunması var. Ey Zeynep'im, biliyorsun ki seninle aynı inancı paylaşmak benim en çok istediğim şeydir. Ama yine biliyorsun ki ben bu senin dediğini kabul etsem, Müslüman olsam, bütün herkes, Mekkeliler, karısını razı etmek için ataların dinini terk etti. Karısının hatırına dinden döndü demelerini istemiyorum. Hep şeyi budur, adamcağızın savunması budur. Karısını memnun etmek için dinden döndü. Karısının babasına iman etti. Böyle alay etmelerini istemiyorum şeklinde savunmada bulunacak Hazreti Zeynep her seferinde Rabbimden sana hidayet dilerim, sen iyi bir adamsın diyecek. Bu böyle sürecek, bir sene geçecek aradan. 12. seneye girilecek. Ve bu 6 kişi 12 olarak gelecekler. Peygamber aleyhisselamla buluşacaklar. Aleyhisselam'a biat edecekler. Güzel sözler verecekler. Ve Medine'ye dönerken de Esad bin Zürare bu teklifi yapacak. Bize İslam'ı anlatacak. Bize namaz kıldıracak. Kur'an okuyacak bir mukri. Bir yetişmiş bir sahabesini isteyecekler. O da Hazreti Musab bin Ümer'i onlarla gönderecek. Ve İslam'ın Medine ayağı resmi boyutuyla başlamış olacak. Resmi. Çünkü peygamber temsilcisi Medine-i Münevvere'ye gitmiş olacak. Bu konuyu yine evde değerlendirirken Musab bin Ümeyr yine aynı şekilde akraba sayılır Ebu Las bin Rebi ile. O da aynı şekilde işte bakın der, yani ailesi iman etmediği halde, ailesinde o kadar sıkıntıyı çektiği halde İslam'a girdi, şu kadar gayretleri gösterdi. Şimdi de Resulullah İslam'ın temsilcisi olarak ilk defa oluyor bu sahne. İşte Yesrib'e İslam'ı anlatmaya gittiğini, efendim yani sadece Müslüman olmakla yetinmediğini, başka insanların da İslam'a girmeleri için gayret gösterdiği noktasında efendim bunları konuşurken kocasını incitmeden, kırmadan, bozmadan efendim onulmaz yaraya kapı aralamadan, hani senden ne var ne yok diye işi getirecek. Her seferinde Zeynep'im diyecek. Seninle aynı inançta olmaktan sonsuz onur duyarım, gurur duyarım seninle beraber olmaktan ama biliyorsun ben şimdi iman etsem diyecekler ki karısını razı etmek için karısının hatırına putları terk etti diyecekler. Ben bunu istemiyorum. Yani böyle bir yanılgı içerisinde kalacak. Akabe biatları, Resulullah Aleyhisselam'a verilen söz, aynı zamanda sahabe-i kiram efendilerimizin bu sözü karşılıklı yapılan bir biat, sözleşme, devletleşmeye gidiştir. Her şeylerini bir şey için feda ediştir. Bütünüyle özü kavrayıştır. Her yönüyle özle özleşmektir. Akabe biatlarında sahabe-i kiram efendilerimizin vermiş oldukları söz, Peygamberimiz aleyhisselam ile yapmış oldukları biat, bütün çağlara kapı aralayan bir olaydır. Biz bu cümleyi özet verelim dilerseniz. Şu sözü veriyorlar: kolaylıkta ve güçlükte, varlıkta ve darlıkta, sevinçte ve kederde, yani kısacası her halükarda Allah ve Resul'ün emirlerine boyun eğeceğiz. Nerede olursak olalım hakkı söyleyeceğiz. İslam'ı bütünlük içinde yaşayacak, bütün hayatımızı İslam prensiplerine göre tanzim edeceğiz. Allah yolunda yürürken kınayanların kınamasından korkmayacağız. Bu can bundan böyle Allah ve Resulüne fedadır. Biz özetledik birçok şeyi. Şimdi burayı hızlı geçeceğim biraz, çünkü burada fazla yok Zeynep Sultan. Aleyhisselam Akabe'de 3 görüşme gerçekleştirdi. Yani çok var da 3'ü biz burada önemsiyoruz. İkisi biattır bunların. Birinci görüşme 6 kişi, ikinci görüşme 12 kişi, üçüncü görüşme 75 kişi. 6 kişiyle ilk görüşmede İslam'ı tebliğ etti. 6 kişi İslam'a gidip Medine'ye döndüler. İkinci görüşme 12 olarak geldiler ve biat ettiler. Bu birinci biattır. Birinci biat 12 kişi. Musab bin Umeyr gönderildi. Orada bir yıl faaliyeti yaptı. Ondan sonraki sene 75 kişi olarak geldiler ve bu sözü verdiler Peygamber Aleyhisselam'a. Hazreti Zeynep, yani Zeynep Sultan, bu söz içerisinde şu kısmı ele alıp sürekli Ebulas'ın yanında tekrarlayacak. Hem adamcağızı üzmemek, kırmamak, bozmak kastıyla, hem de mesajı verme arzusuyla. Allah yolunda yürürken kınayanların kınamasından çekinmeyeceğiz, korkmayacağız. Kınayanların kınamasından çekinmeyeceğiz. Niye bunu söylüyor? Ebulas Mürebbi'nin tek bahanesi var. Tek bahanesi: karısının hatırına putları terk etti diye beni kınarlar, konuşurlar. İşte delili getirdi. Allah yoluna yürürken, eğer yol Allah yoluysa, kınasınlar. Kınayanların kınamasından korkmayacağız, çekinmeyeceğiz. Ama dedik ya, iman nasip işi. Biz ne kadar sevsek selüklerimize nasip işidir. Biz nasip edemeyiz. Biz vesile oluruz. Nasip Allah'tandır. Sadece Zeynep Sultan değil tabii ki. Nübüvvet bahçesinin gonca gülleri büyük bir memnuniyetle bu gelişmeleri görüyorlar, yaşıyorlar ve artık Habeşistan'dan sonra Mekke dışında bir mekan daha edindiklerini görüyorlar. Dostları oluyor. Daha doğrusu yani yeni dostlar topluluğu ve dost bir ülke sahibi olmuş oluyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ı canlarından daha önce ve daha önde, daha aziz tutacaklarına dair yemin ile beraber biat etmişlerdi artık. Üstelik bunlar öyle zayıf ve kimsesiz ve çaresiz insanlar değillerdi. Yani buraya gelenler, Resulullah'a bu sözü verenler, bu yemini yapanlar hatırı sayılır, yeri geldikçe de düşmanları sindirir gözü pek yiğitlerdi. İşte böylesi de gelişme Resulullah Aleyhisselam'ın aile efradını ve tabii ki de Zeynep Sultan'ı çok memnun etmişti. Artık Mekke dışında sevgili babalarını koruyacak, onun için canını ortaya koyacak dostları vardı. Sık sık Makberi Muhalle'ye giden anacığıyla bizim anlayamadığımız bir alemde hasbihal eden Zeynep Sultan yine Hacun kabristanına gidecek. Anacığıyla hasbihal edecek. Anam diyecek. Anam. Babamın destekçileri artmaya, çoğalmaya başladı. çok güçlü kuvvetli, iyi insanlar, iyi kimseler geldi Yesrib'ten ve babamı da bizi de davet ediyorlar. Evet, gerçekten bu candan dostların dostlukları dil ucuyla söylenen öylesine sözcüklere, dostluklara hiç benzemiyordu. Onları Yesrib'e, Medine'ye davet ediyorlardı. Bize gelin diyorlardı. Yesrib'e gelin, neyimiz var, neyimiz yoksa hepsini paylaşalım. Bize gelin diyorlardı. Yesrib'e gelin. Yeni bir kapı aralıyordu bu canlar. Yeni bir hayat, yeni bir boyut geliyordu tebliğ hayatlarına Müslümanların. Zeynep Sultan bu yeni dostlar ve dostluklar için dualar mırıldandı. Aynı şekilde eşi içinde, içten içe yanık bir şekilde dua etti. Onun duası makbul dualardandı. Ama belki zamanı gelmemişti. Onların sözleri arşı ağlaya yükselir, rahmet olarak inerdi yeryüzüne. Çünkü onlar en olumsuz şartlarda bile İslam'ı kucaklamışlar, bitip tükendikleri zamanlarda bile İslam'ı kuşanmışlardı. Onlar Peygamber Gülistan'ın gülleriydi. Gülün gülleriydi onlar. Nübüvvet bahçesinin gonca gülleriydi. Her biri birer gül, birer kandil, birer nur, birer ışıktı. İşte Zeynep Sultan bu ışıkların en büyüğüydü. Resulullah Aleyhisselam ikinci Akabe biatından sonra, yani 75 kişiyle yaptığı görüşmeden sonra ashab-ı kirama Yesrib'e hicret ediniz buyurdu. Yüce Allah sizi yine bir araya getirecektir. Oraya, oraya gidiniz. Kardeşlerinize Yesrib'e gidiniz diye sallallahu aleyhi ve sellem yolu, mesafeyi gösterdi. Nur peygamberinden nur emri alan nur sahabe, karanlık yolları nurlandırmak için birer ikişer gizlice yollara koyuldular. Geçtikleri her yer nurdan birer çizgi oluyordu sanki. Nur yolu oluşturuyordu, gidiyorlardı. Onların hepsi gidinceye kadar gitmedi sallallahu aleyhi ve sellem. Onların sağlık ve selametleri için çıkmadı Mekke'den. Ta ki hepsi gidinceye kadar. Ta ki kurtuluşları gerçekleşinceye kadar. Gitmişlerdi işte. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali gibi bir iki kişinin dışında kimse kalmamıştı Mekke'de Müslümanlardan. Hepsi Medine'ye gitmişlerdi. Hadiseleri takip ediyor Zeynep Sultan. Hanımlar da gitti, erkekler de gitti. Hazreti Osman gitti, Rukiye de gitti. Hazreti Ummu Gülsüm'le Hazreti Fatıma buradalar. Resulullah Aleyhisselam'ın nişanlandığı Hazreti Ayşe burada. Efendim Hazreti Hatice annemizin yerine gelmiş olan Hazreti Sevda anne burada. Diğerleri gitmişler. Neticede sallallahu aleyhi ve sellem bunlarla da vedalaşıp İslam tarihinin yeni bir sayfasını açmak, dünya tarihine bütün insanlığa nur götürmek, ışık götürmek için her sahası sahnesi ayrı bir mesajla yüklü olan hicret yolculuğuna çıkacak. Bildiğiniz gibi yerine Hazreti Ali'yi yatıracak, bir taktik uygulayacak, emanetleri sahiplerine verecek, Hazreti Bekir'le beraber çıkacak, efendim Sevr Dağı'nda 3 gün saklanacak, ondan sonra Medine'ye varacak. Resulullah Aleyhisselam bu yolculuğu yapacak ama Zeynep Sultan geride kalacak. Evet. Zeynep Sultan için hayatı boyunca unutamayacağı en zor saniyeler başlayacak. Saatler değil, saniyeler. Çünkü sevgili peygamber babasını öldürmek için bütün Mekke ayaklamış vaziyette. Ve Resulullah Aleyhisselam da bu zorlu yolculuğa çıktı. Şimdi dilerseniz bu kısmı iyi anlamak için şöyle kısa bir ara verelim. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Ama sakın bizden ayrılmayın. Evet efendim, Gül Sohbetleri programımızda Zeynep Sultan adlı sunumumuzun 12. bölümünün 2. yarısıyla yine beraberiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hicretine gelmiş ve onu Mekke'den Medine'ye yolcu etmiştik. Ve Zeynep Sultan büyük bir hüzünle arkalarından bakmıştı. Şimdi gerçekten büyük bir, çok büyük bir sıkıntıydı bu. Şimdiki gibi iletişim araçları yok. Yani babası işte kızım şu anda Sevr'deyim, ben seni sonra ararım gibi bir telefon açma imkanı yoktu. Mail atma imkanı yoktu. Yani gitti işte o haberi alma noktasında çok büyük sıkıntı, çok büyük zorluklar vardı. Hazreti Zeynep, yani Zeynep Sultan büyük bir endişeyle beraber gelecek haberleri beklemeye başladı. Ancak hicret bütün hızıyla sürmüş gitmişti. Allah rızası için anadan, babadan, yardan, evlattan, maldan ve mülkten, hatta candan vazgeçişin ibretli kıssası olan hicret. Kin ve intikam duygularından arınmaydı hicret. Sevmeye, sevilmeye, aşka yönelmeydi. Efendisler efendisine sevdalanmaktır hicret. Onu her şeyden çok sevmektir. Yoluna can baş koymaktır hicret. O yolun sevdasıyla yanıp tutuşmaktır. Yesrib'i Medine yapmaktır hicret. Medine-i Münevvere ateşini tutuşturmaktır. Daha çok şeydir hicret. Ayrılıktır hicret. İşte Zeynep Sultan sevgili babacığından nasıl ayrıldı? Arkasından nasıl kol kanat girdi kardeşlerine? Anasının kızı olduğunu nasıl da ortaya koydu? Ta ki uzun bir zaman haber alamadı. Neticede Resulullah Aleyhisselam'ın önce Kuba'ya, sonra Medine'ye, Salim'in ulaştığı haberinden sonra rahata kavuşacak. Ancak burada yepyeni bir boyut başlayacak ki işte bu boyut Zeynep Sultan'ı destanlara götüren boyuttur. Şimdi Hazreti Rukiye daha önce kocası Hazreti Osman'la beraber hicret etmişlerdi Medine'ye. Şimdi diğer kızlar Mekke'deydiler. Ama Resulullah Aleyhisselam Medine'de ortamları oluşturup yani ne kadar diyelim yuvarlak olarak mescidin de inşaatı bitecek. Yani şöyle 7'ye kadar, 7 ay az değil. Bu faaliyettir sürer 7 ay boyunca, ama bu arada Aleyhisselam oraya yerleşir, faaliyetleri sürdürür. Mescid inşaatı 7'ye kadar sürecek, onu söylemeye çalışıyorum. Zeyd bin Harise ve yanında birkaç kişiyi vererek Mekke'de kalan yakınlarını getirmek için gönderecek. Ve işte Zeynep Sultan destan yazmaya başlayacak. Evet, kocası Ebu Las hala müşrikti. İman edememişti. Müslüman saflarında yerini alamamıştı. Bundan dolayı Mekke'de kalmış. Aynı zamanda karısı olan peygamber kızı Zeynep'i göndermemişti Ebu Las bin Zebi. Zeynep Sultan bu küçük muhacir kafilesini yolcu edip evine dönünce öylesine perişan olmuştu ki kocasını bile endişelendirmişti. Adamcağız sevgili karısının etrafında pervaya dönüyor, onu teselli etmek için çareler arıyordu. Zeynep Sultan hiç iyi değildi. Bir yanda peygamber babası, diğer yanda sevgili kız kardeşleri çekip gitmişlerdi Mekke'den. Ve yalnız kalmıştı koca sultan. Bundan dolayı için için yanıyor, sessizce gözyaşı döküyor, bir yandan da Salim'in gitmeleri için dualar ediyordu. Diğer tarafta bu küçük hicret kafilesi Medine'ye giderken efendim gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Ancak bu kafile Medine'ye gitmeyi başardı. Neticede peygamber kızları da peygamber babalarına kavuşmuşlardı. Bunlar vardıktan sonra Medine-i Münevvere'ye Hazreti Zeynep radıyallahu anha şimdi Mekke'de artık tamamıyla yalnız kaldı. Bir yandan babasının yanında yer alamayışı, annesinin kızı olması sıfatıyla babanın yanında olamayışı, diğer yanda kardeşlerle beraber olamayışı, diğer yanda her şeyle mükemmel bir adam olduğu halde İslam'a girmeyen Ebu Lasmirebi'nin durumu Zeynep Sultan'ı son derece sarstı. Çok sarstı. Ve neticede Mekke Zeynep Sultan için artık nasıl diyeyim bilemiyorum, zorlanıyorum, zindan haline geldi. Şimdi en yakınında kocası var ve müşrik. Hiç Müslüman kalmadı, gitti herkes. Kalan Müslümanlar, yani kalandan ziyade Müslüman olduğu için yakalanıp hapsedilmişler. Bunlar var çeşitli yerlerde. Bunun dışında Müslüman yok. Yani Zeynep Sultan sokağa çıktığında bir tek Müslüman simayla karşı karşıya kalamıyor. Yani bir Müslümanla yüz yüze gelip bir iman karşılıklı alışverişi yapamıyorlar. Evine geliyor, adam da müşrik. İyi adam, amenna. Ama yani bakın 12 bölüm boyunca bu çileyi görüştük hep beraber. Konuşuyoruz yani. Çok zor bir şey olsa gerek bu. Ve şimdi bu aradaki, yani Bedir Savaşı'na kadar olan kısım, 1,5 sene demektir bu. Hazreti Zeynep Mekke'de çok ciddi şekilde çile dikenliğinden, yani çok zor da olsa çile dikenliğinden gül devşirme çabasındadır. Çile dikenliğinden gül devşirme çabasında. Medine'den gelecek haberlere kulak kabartıyor. İşte sevgili babacı mescit inşaatını yaptı. Efendim yanına odacıklar, evler yaparak oraya yerleşti. Müslümanlar Medine'de rahata kavuştuğu haberi aldıkça seviniyor. Ama onlarla beraber olamadığından üzülüyor. Kalbini onlarla beraber göndermiş. Kalbi beraberliği var, akli beraberliği var, fikri beraberliği var, inanç beraberliği var, duygu beraberliği var, var, var. Ancak mekan beraberliği şimdilik mümkün değil. Ve Zeynep Sultan Mekke'de. Ebu Lasbir Rebi tümüyle, yani nasıl diyeyim, tümüyle bunalıyor diyemem de, Zeynep Sultan'ın çırpınışlarını gördükçe adamcağız kahrediyor. Ve ona da baskılar artıyor. Bak diyorlar, aha senin hanımının babası gitti. Müslümanlar gittiler. Sen de bu kadını defet gitsin. Defet gitsin başından. Sana buradan bir kız verelim. Sen bizdensin Ebu'la, sen mertsin. Sen sözünün erisin. Sen onlar gibi dönek değilsin. Onlar döndüler, döndüler. Putlara, putlarımızı onlar terk ettiler, dönek oldular. Ama sen sebat ettin. Sen sağlam adamsın, dönek değilsin. Şu kızı, şu dönek kızı niye saklıyorsun? Defet gitsin. Ebu Lasmin'e bir bakın der. Bir daha Zeynep'im hakkında böyle konuşmayın. Zeynep'im hakkında böyle konuşmayın. Siz Zeynep'imi tanımıyorsunuz. O benim canım, o benim ruhum. İyi de Zeynep senin dinin dışında. Sen müşrik, sen bizdensin, o sabi oldu, sapıttı. Gökten haberi geliyor diyene tabi oldu. Böylesine sanki alay ediyorlar nasipsizler. Hazreti Zeynep'in çizmiş olduğu profil gerçekten çok çarpıcıdır burada. Niye? Gerçekten öyle bir duruş sergiler ki Hazreti Zeynep, yani ta başından bu yana çizgisi değişmeyen bir duruştur bu. Çizgisi hiç değişmeyen bir duruştur. Bir sebattır bu. Onlar hayatı, bizim böyle hayatı yaşama adına orasını burasını kırdığımız şekilde yaşamıyorlar. Onlar hayatı hayatın içinden yaşıyorlar. Ve Zeynep Sultan bunu en güzel yaşayanlardan, ortaya en güzel şekilde koyanlardan biridir. O hakikaten bir büyük sultandır Zeynep Sultan. Dedim ya, hicret edildi, herkes gitti ve Medine, Mekke'de kimse kalmadı. Müslümanlar olarak kimse kalmadı. Ve Hazreti Zeynep her sokağa çıkışında, her dışarıya çıkışında büyük bir hüznü yaşıyordu. Hüzün kuşanıyordu sürekli. Bu hüzün onun hayatının bir parçası haline geldi. Hayatının bir parçası haline geldi. Hazreti Zeynep radıyallahu anh'ın. Bu hayatın bir parçası haline gelme dönemlerinde, yani ben şimdi 1,5 seneyi buraya özetlemem gerekiyor. Etrafında kimse yok. Yani daha önce işte Müslümanlar vardı, kardeşi vardı, kardeşleri vardı, babası buradaydı. Dolayısıyla ona gidiyordu, buna gidiyordu, bir kan tazeliyordu kendisi. Ama şimdi dışarı çıkıyorum, müşrik, eve giriyor müşrik. Düşünün şimdi bunu. Şimdi kıymetli dinleyenlerim, burayı çok iyi anlamamız lazım. Ancak ben tekrar söyleyeyim, ben burayı anlatılması gerektiği kadarıyla anlatamayabilirim. Bunu söylüyorum. Çünkü çok zor bir yerdeyim. Anlatılması gerektiği kadarıyla anlatamayabilirim. Ama lütfen anlamaya çalışalım diyeyim ben. Niye? Çünkü Hazreti Zeynep radıyallahu anh tümüyle kokuşmuş bir çevreye düşmüştü. Tümüyle kokuşmuş bir çevreye düşmüştü. Sokağa çıkıyor, herkes müşrik. Kabe'nin yanına gidiyor, onu tavaf edecek, dua edecek ama etrafında kıyafetiyle, şuh kahkahalarıyla, duruşlarıyla, hareketleriyle çökmüş bir şirk toplumu. Konu komşu ziyaretini yapacak, hepsi müşrik ve herkes de Hazreti Peygamber ve İslam'a karşı bir düşmanlık. Evine geliyor, kendisine sataşan, saldıran, kötü sözler söyleyen bir adam yok. Amenna. Yok böyle biri. Ama o da müşrik. Yani oturup İslami manada onunla da paylaşabileceği bir şey kalmamış durumda. Hani bazen deriz ya, bazı insanlar yanlışlara fazla düşünce, olumsuzlukları fazla yaşayınca, biz de kendilerini sorgulayınca, niçin böylesiniz, niye, benim çevrem çok kötü, çok bozuk bir çevrede yaşıyorum derler. Ne yapalım, benim şartlarım çok zor, halimi bilemezsiniz derler. Buyurun, şurayı alın önlerine koyun. Sokağa çıkıyorsunuz, bir tane Müslüman yok. Eve gidiyorsunuz, Müslüman yok. Nasıl bir çevre? Buyurun, nasıl bir çevre? Bu yetmiyor. Bir de Resulullah Aleyhisselam'a karşı sataşan ve saldıran bir toplum. Sürekli kötü şeyler söyleyen, kötü şeyler kurgulayan bir toplum. Bir de bu söz konusu. Sürekli kötü şeyler söyleyen, kötü şeyler kurgulayan bir toplum. Bunlarla berabersiniz. Yani bunalmak için bütün her şey hazır. Bunalmak, isyan etmek, kendini dağıtmak için bütün her şey hazır. Bir de yalan haberler yok mu? Yalan haberler. Aman Allah'ım. O daha zor boyut. Yalan haberler. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Kaldı ki Aleyhisselam'ın yolculuğu esnasında Hazreti Zeynep Sultan kulağıyla, gönlüyle her şeyiyle Resulullah'ın yolculuğuna kilitlenmişti. İşte haberler kırık dökük geliyor ve ne kadar güvenilir? Haberi getiren şahısların niyetleri ne? Zeynep Sultan'ı yıkmak mı? Yani hadiseyi abartarak veyahut da aslından saptırarak anlatıp iyice çökertmek mi? Ümitsizliğe komple düşürmek mi? Ya varın düşünün yani. Bir haber alamıyorsunuz. Sağlık haber alamıyorsunuz. Ha, babacığının sağlıcakla Medine'ye gittiği haberi alınca rahatlıyor. Belli bir zaman geçiyor. Bu sefer de kız kardeşleri gidecek. Tekrar aynı endişe. Çünkü yolculuk nereden bakarsanız 15 günlük bir yol bu. Sade yolculuğun kendisi 15 günlük yol. E şimdi her dakika her saatte haberci gelmiyor ki. Yani yolculuk 15 gün sürerse oradan haber kaç günde gelir? Ve ne kadar sıhhatli gelir? Zeynep Sultan'ın yıkılması için nasıl komplolar, baskılar? İşte bu arada Ebu'l-As ve Rebiye'de sürekli evlilik için kızlar teklif edilir. Zeynep Sultan evde olduğu halde Ebu'l-As evdeyken eve kadınlar, kızlar getirilir. Ha bunlarla evlen, ha bunu boşa diye. Ve adamın duruşu, daha doğrusu adamı öyle durduran bir hanımın asaleti, hepsini reddeder. Ya der bak Ebu'l-As derler. Aha adam çekti gitti. Senin kaybederin. Herkes gitti. Kaldınız siz size. Ya bu kızı gönder. Def et gitsin. Boşa gitsin. Onun kızını boşa. Hayır. Onun kızını boşamam. Siz bana dünyaları verseniz beni Zeynep'imden ayıramazsınız. Bunu biliyorsunuz. Başından beri söylüyorum. Çok kullanıyor. Yani Zeynep Sultan öyle bir hayat önüne koyuyor ki adamın. Adam onu boşayamıyor. Şimdi istese de boşayamıyor diyemem. Çünkü öyle bir duyguyu vermiyor ona. O boşluğu bırakmıyor. Boşamak boşluktan kaynaklanır. Boşluğu olmayanların boşamaları yoktur. Boşamak boşluğun getirdiği sonuçtur. Ya gözünü boş bırakmışsındır, ya gönlünü boş bırakmışsındır, ya nefsini boş bırakmışsındır, ya duygularını boş bırakmışsındır. Ne kadar boşluğun varsa o kadar boşanmaya sebepleri çoğulur. Hani boşama davası açılır, gidersin mahkemeye işte sorar, niçin boşanacaksın? Bir sürü şeyi sayar sayar, son dönemlerde çok meşhur deyim olarak kullanılıyor, şiddetli geçimsizlik. Hep öne bu çıkarılır. Ama Zeynep Sultan'da ise şiddetli geçimlilik var. Şiddet ona yakışmıyor görüyorsunuz. Muhabbetli bir geçim var. Şiddetli geçimsizlik diye bir şey yok ki. Geçimsizlikten vazgeçtik. Şiddetli geçimsizlik. Bugün aile hayatımızın düzene girmesi için oturup ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Zeynep Sultan'dan örnek almamız lazım. Çünkü Zeynep Sultan birilerine örnek olayım diye derdi yoktur. Şimdi sonuçta huzurlu aile hayatına ilişkin 3-5 kitap karıştırırsınız. Bazı bilgileri değerler bir araya getirirsiniz. Bunun konferansını verirsiniz, sohbetini yaparsınız, kitabını da yazarsınız. Ancak huzur, yani o güzel geçim konuşmayla yazmayla olacak gibi değil. Benim buradaki çırpındığım ve çokça durduğum üzerinde farkındasınız zaten. Zeynep Sultan'ın çizdiği profildir. Ama aynı zamanda Ebu'l-As bin Rebi'nin çizdiği profil. Yani o öyle bir dönem yaşanıyor ki zaten tek evlilik yoksa öyle bir şey. Yani ayıplanıyor herkes. Yani bir özür olsun veya olmasın tek evli çok nadir. Yok öyle bir şey. En az hanımı olan 4-5 tane var. Ama Ebu'l-As bin Rebi'nin tek hanımı var. O da Zeynep Sultan. Müşrikler baskı yapıyorlar, bunu boşa. Sana yeni iyi bir hanım verelim. Mümkün değil. Bunu boşamıyor çünkü Zeynep Sultan hiç boşluk bırakmamış. Boşanacak bir hareketi yoktur. O bir sultandır. Şimdi burada, şimdi sıkı durun burada. Yeni bir metotla karşılaşıyoruz. yeni bir ihanette, hainlikle. İşte o yüzden Zeynep Sultan evde olduğundan çekinmeden evine o yüzden bir sürü kadın kız getirirler. Derler ki en son, ey Ebu Las, sana yazık oluyor ya. Bu babasının peygamber olduğunu söyleyen ve putlarımızı da terk eden bu kıza hala hanım diye tutuyorsun. O kadar uğraştık boşa boşa boşa diye, onun kızını boşa diye boşamadın. Tamam, artık vazgeçtik. Çünkü sürekli diyor ki siz bana ne verirseniz verin Zeynep'imden beni ayıramazsınız. Zeynep'imden ayıramazsınız. Zeynep'imden ayıramazsınız. Tamam dediler bu sefer. Zeynep'in senin olsun. Onu ellemeyeceğiz. Yalnız biz sana acıyoruz. Sen bizim dostumuzsun, arkadaşımızsın. Sana iyilik yapmak istiyoruz. Tamam, Zeynep'in madem dursun. Fakat bak ya, şu kadınlara kızlara bak. Yetinmedin, bizimle beraber gel. Sana daha gösterelim. Yazık günah ya. Biz Zeynep'le idare ediyorsun. Yazık günah sana. Sen de adamsın sonuçta. Bir eksiğin, noksanın, kusurun yok. Tamam, Zeynep'i madem boşamıyorsun, dursun kenarda. Ama bir tane de, iki tane de, üç tane de hanım al kendine. Yani senin gibi putperest olan, putlara tapan, seninle aynı şeyi paylaşan hanımları al. Ebu Las Zeynep'in üstüne mi diyor? Zeynep'in yanına mı? Yemin olsun, Zeynep'im ölse bile ben evlenmem gene. İşte onları şok eder bu. Yemin olsun, Zeynep'im ölse bile ben evlenmem. Ben ayrılmam Zeynep'ten. Ben ayrılamam. Zeynep Sultan gözü yaşlı. Ya Rabbi der. Bu adam iyi adam. Biz güzel aileyiz ya Rabbi. Kocama hidayet. Kocama hidayet. Habire hidayet duasında bulunur. Ama müşrikler yakasını bırakıp gitmezler. Kadınları, kızları bırakırlar evine. Yani Zeynep tiksinsin bu işten, çekilsin gitsin diye. Ve kadınlar da ayarlanmışlar, kızlar ayarlanmışlar. Burada kalacaklar. Onunla karı koca olacaklar. Zeynep Sultan evine bırakılan kadınlarla, kızlarla pek böyle tartışmaya, itişmeye girmez. Sadece der ki, ben Allah şahit, ben kocamdan razıyım. Ve bütün arzumla, bütün gayretimle onun da razı olmasını istiyorum. Kocam ikinci hanım alırsa ben ona karşı koymam, hayır demem. Ebu Las bir asla, asla, ne kadar müşrikler baskı yaparlarsa, bak dikkat ettiniz mi? Taktiği nereden vurdular? Zeynep'i boşa boşa boşa, baktılar ki boşamayacak, anladılar. Ev hanım getirdiler. Ha, bunlarla evlen. Ha bak, seç bunların birini, birkaçını istersen bunlarla evlen. Tamam, Zeynep de dursun, bunlar da hanım olsun. En azından senin inancında, yani seninle beraber. Dedik ya, Zeynep Sultan Ebu Las'ın gözünde, gönlünde, nefsinde, duygularında, aklında hiçbir boşluk bırakmadığından adam böyle bir ihtiyaç bile duymuyor. Dönüp onlara yan gözle bile bakmıyor. Boşuna zahmet etmeyin. Ey hanımlar, ey kızlar, benim Zeynep'im var. Benden size fayda yok. Benim Zeynep'im var. Varın gidin. Benim Zeynep'im var. Allah'tan birer Zeynep dileriz. Benim Zeynep'im var. Zeynep Sultan'da benim Ebu Las'ım var. Ya Rabbi ona hidayet. Ona hidayet. 1,5 seneyi böyle geçirirler. Anlayabildiniz mi? Ben nasıl özetleyeyim yani? 1,5 yıl böyle geçer. Bu her gün böyle. Hele sefere gidince eve gelirler, Zeynep Sultan'a sataşırlar falan. Çok sıkıntı verirler. Ebu Las döndüğünde bunlara şikayette bulunmaz. Bu sefer de kadınlar eve getirirler. Hangisini beğendin, hangisini beğeniyorsun? Böyle uğraşır dururlar. Ama Ebu Las bin Rebi ile Zeynep Sultan arasına giremezler. Huzurlu aile hayatı, huzurlu olalım sözleriyle değil, huzurlu olmayla yaşanır. İşte en güzel örnek Zeynep Sultan. Evet efendim, huzura hepimizin her zaman ihtiyacı var. Rabbim hepimize huzurlu bir aile yuvası nasip eylesin diyorum. Varsa aramızda ufak tefek problemleri en kısa sürede aşarak her bakımdan peygamber ailesini örnek alan bir aile hayatı yaşamanız ve yaşamamız duası ve dileğiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.